Ayrım 1.
Bu kitap tüm görmeyenler için sesli kitap gönüllüleri tarafından seslendirilmiştir. Özürlüler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır.
Seslendiren Kutsev Özbek. Şaka. Zert. Milan Kundera. Zehra Genç Osman. Roman. Can Yayınları. 2. basım. 1990. Özen Basım Evi. 328 sayfa. Kitabın arka yüzü. Şaka'nın Çekoslovakya'da ilk basımı 1967'dedir. Kısa sürede 3 basımı yapılan kitabın baskı sayısı 120 bini bulmuşken Çekoslovakya Sovyetler Birliği'nin işgaline uğradı. İşgalle birlikte Milan Kundera adı Şaka adlı romanı ile birlikte Çekoslovakya'da sonsuza dek yasaklanmış oldu. Bir yıl sonra Şaka Fransızca'ya çevrildi. Aragon'da bu kitaba bir sunuş yazısı yazmıştı. Kitap bir anda pek çok dile çevrildi ve bütün dünyada büyük yankılar uyandırdı. Bu arada Aydın Emeç'in çevirisiyle Türkiye'de de yayımlandı. Milan Kundera, kitabının bütün dünyadaki çevirilerine kaynaklık eden Fransızca çevirisinin kendi kitabından ne kadar uzak, ne kadar yanlış bir çeviri olduğunu ancak yıllar sonra fark edebildi ve kitabın bütün dünya dillerindeki yayın hakları donduruldu. Şaka, yazarının da denetimiyle yeni baştan Fransızca'ya çevrildi. Elinizdeki bu çeviri, Şaka'nın bu ünlü romanın Fransızca'ya yapılan ikinci ve doğru çevirisinden Türkçe'ye aktarılmıştır. Kitabın ön sözü. Milan Kundera'nın açıklaması. 1961'de bir gün eskiden oturduğum maden bölgesine gittim. Bana sevgilisi için mezarlıklardan çiçek çaldığı için tutuklanan ve cezaevine konulan genç bir işçi kızın öyküsünü anlattılar. Onun imgesi peşimi bırakmıyordu ve gözlerimin önünde aşkı ve cinselliği birbirinden ayrı iki dünya olarak gören genç bir kadının yazgısı canlanıyordu. Cinsellik onun gözünde aşkın tam karşıtıydı. Çiçek hırsızının imgesine onu dengeleyen bir başka imge eklenmişti. Uzun bir sevişme eylemi ki bu gerçekte görkemli bir öç alma eyleminden başka bir şey değildi. İşte 1965 aralığında tamamladığım ve Şaka adını verdiğim ilk romanımın konusu böyle doğdu. Yazarlar Birliği tarafından yönetilen Prag Yayın Evi'nin yazı kurulu romanımı beğendi. Ancak metnin sansür kurulunun denetiminden geçmesi gerekiyordu. Bir yıl süreyle kim bilir kaç kez oraya çağrıldım. Benden aşırı değişiklikler ve büyük kesintiler yapmam istendi. Ben her seferinde romanın herhangi bir yerini değiştirmeyi reddediyordum. Ve işin tuhafı, kuruldaki üyelerin istekleri de her görüşmemizde biraz daha azalıyordu. Bugün için neredeyse inanılmayacak bir olay. 60'lı yıllarda liberal görüş her yana yayılıyor, yürürlükteki sistemi zorluyor, iktidarı suçluyordu. O kadar ki sansür kurulu bile artık gerektiğince sert davranamıyordu. Kimsenin beklemediği bir anda romanım bir gün olduğu gibi basıma verildi. 1967 baharında basıldıktan sonra roman hemen herkesce olumlu karşılandı ve Çek Yazarlar Birliği'nce 1968 yılı ödülüne değer görüldü. O güne dek az tanınmış olan yazarın, parantez içinde benim, 3 kez basılan yapıtı kısa sürede tükendi ve basılan toplam kitap sayısı 120 bine yükseldi. Ama bir yıl sonraki Rus işgali her şeyi alt üst etti. Şaka uzun süren bir basın kampanyasıyla küfürlere hedef oldu. Öteki kitaplarımla birlikte bu da yasaklandı ve halk kitaplıklarından kaldırıldı. 1966'da sansüre takılan müsveddenin yazgısının belirsiz olduğu bir sırada en kozmopolit Çek aydınlarından biri olan Antonin Lihem romanımın daktil edilmiş bir kopyasını gizlice Fransa'ya Aragon'a götürdü. Burada pek bilinmeyen bir durumu açıklamam gerek. Aragon, demir perdenin öte yanındaki sanatçılara sık sık yardım etmiştir. Yasaklanmakla tehdit edilen bir tiyatro oyunu ya da sürekli kovuşturulan bir yazar üzerine makaleler yazardı. Aragon'un Fransız Yazını adlı haftalık gazetesi ki bu komünist ülkelerde satılan tek batılı kültür dergisiydi. Sanatçılar için bir kalkan görevi görüyordu. Aragon'un örneğin Vladimir Holland'ın Hamlet'le Bir Gece adlı yapıtının Fransızca çevirisi için yazdığı ön sözü anımsıyorum. Dipnot Vladimir Holland, Hamlet'le Bir Gece, Gallimard 1968. Bu ozan 1948'deki komünist darbeden sonra Prag'daki apartman dairesinden bir daha hiç çıkmamıştı. Orada bir manastıra sığınır gibi göz göre göre inzivaya çekilmişti. Wilhelm bunun üzerine Aragon'a başvurmuş, o da onun ısrarlarına dayanamayarak benim romanımı bilmediği halde, parantez içinde, roman daha Fransızcaya çevrilmemişti. Claude Gallimard'a tüm forsunu kullanarak basmasını öğütlemiş ve bir ön söz yazacağına söz vermişti. Ne gariptir ki bu ön sözün yazılması 1968 Ağustos'unda Çekoslovakya'nın işgaline rastlar. Böylece açık bir karamsarlıkla yazılmış çok güzel bir metin ortaya çıktı. Bu eylemin, düşüncenin bir zaferi olduğuna inanmıyorum. Bu şiddet hareketinin, bu hesaplaşmanın, komünizmin tek amacına uygun ve aydınlığa götüren bir yol olduğuna inanmayı kesinlikle reddediyorum. 16 yıldan beri şakanın ön sözü olarak sakladığım bu metin, benim kitabım üzerine önemli bir şey söylemiyor. Ama Ionesco'nun Le Figaro'da yayımlanan unutulmaz makalesiyle birlikte Prag tragedyası konusunda Fransa'da söylenmiş benzeri az sözlerden biri anımsanmaya değer. 1968 Ekim'inde Claude Gallimard romanımın yayımlanması dolayısıyla beni Paris'e çağırdı. İşte Aragon'u o zaman ilk kez Paris Varenne sokağındaki dairesinde gördüm. Yanında karısı ve yaşlı bir Rus bilim adamı vardı. Komünist ülkelerdeki birçok kişi gibi onlar da Aragon'u kendi ülkelerindeki yetkililer üzerinde etkili bir liberal ve ortodoks olmayan aydınların koruyucusu olarak görüyorlardı. Louis, Rusya ile bağları koparmamak gerek. Rus halkı ile hükümeti arasında bir ayrım yapmalı. Rusya'ya bir daha gitmelisiniz, diye ısrar ediyorlardı. Aragon, Çekoslovakya işgalinin onda uyandırdığı öfkeyle coşmuş, başı yukarıda, odada dört dönüyordu. Hırsla yanıtladı. Ben gitmek istesem bile ayaklarım geri geri gelir. Ona hayran oldum. Birkaç yıl sonra ayakları onu tıpış tıpış Moskova'ya götürdü. Orada Brejnev tarafından ödüllendirilmeyi kabul etti. Ondan birkaç yıl sonra da ayakları ona yeniden boyun eğerek onu parti kongresinin kürsüsüne kadar götürdü. Orada yeni bir işgalin zaferi alkışlanıyordu. Afganistan. Ama her şeye karşın şunu belirteyim ki, Aragon olmasaydı şaka hiçbir zaman Fransa'da gün ışığına çıkamazdı. O zaman da benim yazgım bambaşka bir yönde gelişecekti. Çok daha az mutlu olacaktım kuşkusuz. Çekoslovakya'da adımın Çek yazınından sonsuza dek silindiği sırada, parantez içinde, çünkü bu şiddet hareketinin aydınlığa götüren bir yol olduğuna inanmıyordum. Şakanın Gallimard yayınları arasında çıkması, romanımın tüm dünyada tanınmasına yol açtı. Böylece birden yitirdiğim Çek okurları yerine yine birden yeni okurlar kazanmış oldum. 1979'da bir gün Alain Feinkraut, Corriere della Sera gazetesi adına benimle uzun bir söyleşi yaptı. Şaka romanınızdaki süslü ve barok üslubunuz, onu izleyen romanlarınızda yalın ve berrak bir üsluba dönüştü. Bu değişikliğin nedenini açıklar mısınız? Diye sordu. Nasıl? Süslü ve barok üslubum mu? Şakanın Fransızca çevirisini ilk kez o zaman okudum. Parantez içinde, o güne dek romanlarımın çevirisini okuma ve denetleme alışkanlığım yoktu. Bugün ne yazık ki bu Sisyphos işkencesine neredeyse roman yazmaktan daha çok zaman ayırıyorum. Şaşırıp kalmıştım. Özellikle ikinci yarıdan sonra çevirmen, parantez içinde, şakadan sonraki kitaplarımı çeviren Francis Kerel'i kastetmiyorum. Romanı çevirmemiş, onu yeni baştan yazmış. 1. Çevirmen yüzlerce, parantez içinde, evet yüzlerce, süsleyici, mecazi anlamda sözcük kullanmış. Parantez içinde, aslında gökyüzü maviydi. Çeviride, Cezayir melekşesi rengindeki gökyüzünün altında şatafatlı bayrağı dalgalanıyordu. Aslında ağaçlar renkliydi. Çeviride ağaçlar bir renk cümbüşüyle dolup taşıyordu. Aslında deli gibi çevresindeki havayı yumruklamaya başladı. Çeviride zincirden boşanmış yumrukları çılgın bir yerde yemenine dönüşmüştü. Aslında içimi bir üzüntü kaplamıştı. Çeviride muazzam bir üzüntünün ilmiğine kapılmıştım. Aslında Lucy bağışlıyor. Çeviride Lucy bağışının sadakasını sunuyor. Aslında Helena sevinçten zıplıyordu. Çeviride Helena şeytanın yönettiği bir tören havası içinde zıplıyordu. Ve benzeri. 2. Romanın üçte ikisinin kahramanı olan Ludwig, Benim kitabımda özentisiz ve açık seçik bir dille duygularını ve düşüncelerini anlatır. Çeviride ise anlatışını ne pahasına olursa olsun eğlenceli kılmak amacıyla argo ile karışık, yapmacık ve arkaik sözcükler kullanan özentili bir komedyacıya dönüşür. Parantez içinde, benim kitabımda kadınlar çıplaktır. Çeviride, kadınlar Havva anamız kılığındadır. Aslında bir şişeyle kafasına vurdu. Çeviride, şişeyi kellesine indirdi. Aslında bir doktor Alexi'nin cesedini çevirdi. Çeviride, onu börek gibi bir yandan öbür yana çevirdi. Aslında bir armanyum bir dizi ses çıkarır. Çeviride armanyum bir dizi gürültü çıkarır. Aslında Helena alçak sesle konuşuyor. Çeviride Helena kumru gibi sesler çıkarıyordu. Aslında Helena Ludwig'e siz farfaracı bir insan değilsiniz der. Çeviride laf salatası sizin işiniz değil ve benzeri. Bu söyleşi yüzünden roman kahramanlarının kişiliği saptırılmış oluyor. Helena gülünç derecede aptal, Lucy ise zavallı, ezik bir kız durumuna düşüyor. 3. Benim romanımda tüm düşünceler titiz bir doğrulukla belirtilmiş, çeviride ise neredeyse anlaşılmaz olmuş, aşırı derecede ince ve karmaşık formüller yüzünden. Aşk evresindeki belirleyici anlar, aşkın tırmanılması gereken boğumları haline gelmiş. İkimizin öyküsü ise birlikte dokuduğumuz olay çözgüsüne dönüştürülmüş ve benzeri. Ayrıca çevirmen aynı sözcüğü yinelemeyi yasaklayan güzel uslup kavramının ünlü kuralını aşırı biçimde kullandığı için böylesine yapmacık bir metin ortaya çıkmış. Bu kurallarından her zaman tiksinmişimdir. Kesin düşünce benzer sözcüklerle oyalanamaz. Kesin düşüncenin karşılığı yine kesin ve tek bir sözcüktür. Ayrıca yinelemeler benim yazılarıma bir ritim veriyor. Onlara melodik bir hava sağlıyor kanısındayım. Bunlar çeviride tümüyle yok edilmiş. Parantez içinde Salt Claude Roy, Le Nouvel Observateur'daki eleştirisinde şakadaki bu çarpıcı müzik yoksunluğunun ayrımına varmış. Evet, bugün hala bu yüzden mutsuzum. Düşünün ki 12 yıl boyunca şakanın sayısız yeni baskıları Fransa'da bu gülünç kılıkta sergilendi. 2 ay boyunca Claude Courtois ile çeviri üzerinde çalıştım. Dipnot Claude Courtois, Bonjour Monsieur Courtois adlı övgüye değer yapıtın yazarı. Ellebori 1984. En çok değer verdiğim o gizli kalmış yazarlardan biridir. Kitabın Claude Courtois ve yazar tarafından tümüyle yeniden gözden geçirilen yorumu 1980'de yayınlandı. 4 yıl sonra bu düzeltilen baskısını yeniden okudum. Yapılan tüm değişiklikleri ve düzeltmeleri kusursuz buldum. Ne yazık ki nice yapmacıklı gülünç süslemelerin gerçek dışı karanlık ve aşırıya kaçan tümcelerin gözümden kaçtığını fark ettim. Aslında o dönemde Fransızcam gereği kadar yeterli değildi. Claude Courtois da Çekçe bilmediğinden ancak benim ona belirttiğim yerleri düzeltebilmişti. Bu yüzden şakayı birkaç ay süreyle yeniden gözden geçirdim. Gallimard yayın evinde benim kitaplarımdan sorumlu olan Bayan Claudine Mail bana paha biçilmez bir yardımda bulundu. Onsuz, parantez içinde, Markel Aymon'un tarafından Çekçe'den çevrilen ve Claude Courtois ve yazar tarafından tümüyle gözden geçirilen bu yapıtın son biçimi gün ışığına çıkamazdı, kuşkusuz. Şakanın Prag'la Paris arasındaki serüveni burada tamamlanıyor. 1967'de Prag Baharı öncesinde bile çok liberal olan bir atmosfer içinde kitabım en küçük bir siyasal tepki uyandırmadı. Bu romanın Bohemia'da nasıl karşılandığının anlaşılması için Çek dergilerinde yayınlanan şaka ile ilgili birkaç yazının belleğimde kalan adlarını veriyorum. Alay ve Özlem, Varoluşçu romanın Sartre karşı yorumu, Çelişkinin Anatomisi, Fenomenoloji ve Roman, Şakanın Geometrisi. Bir yıl sonra Paris'teki karşılanışım beni hem gururlandırdı hem de üzdü. Romanım övgülerle karşılandı ama tek yönlü olarak, salt politik açıdan ele alındı. Hata o günkü tarihsel koşullardan, parantez içinde roman işgalden 2 ay sonra yayımlanmıştı. Aragon'un ön sezinden, parantez içinde ki salt politikadan söz ediyordu. Çeviriden, parantez içinde ki romanın sanatsal yönünü gölgeliyordu. Bir de aktualitenin diktası altına giren Batı yazını eleştirilerinin giderek aceleci gazete yorumlarına dönüşmesinden kaynaklanıyordu. Oysa bugün güncel olayları irdeleyenler, Prag baharını ve Rus işgalini çoktan unuttular. Her ne kadar çelişkili gözükse de bu unutma şakayı sonunda öteden beri amaçladığı roman sadece roman olma niteliğine ulaştırabilecek. Mayıs 1985. İçindekiler. 1. bölüm Ludwig. 2. bölüm Helena. 3. bölüm Ludwig. 4. bölüm Jaroslav. 5. bölüm Ludwig. 6. bölüm Koska. 7. bölüm Ludwig, Helena, Jaroslav. Yabancı kelimeler. Antonin Lihain. A, N, T, O, N, I, N. L, I, E, H, M. Aragon. A, R, A, G, O, N. Vladimir Holon. V, L, A, D, I, M, I, R. H, O, L, A, N. Claude Gallimard. C, L, A, U, D, E. G, A, L, L, I, M, A, R, D. Ionesco. I, O, N, E, T, C, O. Le Figaro. L, E, F, I, G, A, R, O. Varen. V, A, R, E, N, N, E. Luis. L, O, I, S. Brezhnev. B, R, E, J, N, E, V. Alain Finkielkraut. A, L, A, I, N. F, I, N, K, I, E, L, K, R, A, U, T. Carriera della Sera. C, O, R, R, I, E, R, A. D, E, L, L, A. S, E, R, A. Sisypos. S, I, S, Y, P, H, O, S. Frances Carroll. F, R, A, N, C, O, I, S. K, E, R, E, L. Ludwig. L, O, D, V, I, K. Alexi. A, L, E, X, E, J. Helena. H, E, L, E, N, A. Lucy. L, U, J, I, E. Salt Claude Roy. S, A, L, T. J, L, A, U, D, E. R, O, Y. Le Nouvel Observator. L, E. N, O, U, V, E, L. O, B, S, E, R, V, A, T, E, U, R. Claude Cortot. K, L, A, U, D, E. C, O, U, R, T, O, T. Claudine Miel. C, L, A, D, I, N. M, E, A, L. Markel Aymon'un. M, A, R, C, E, L. A, Y, M, O, N, I, N. Sartre. S, A, R, T, R, E.